Ayrım 35. Aydınlanma değil merhamet.
Bütün bir tabur komutanı giydirmek üzere seferber olduk. Bizim üniformalarımız da eskimiş, yırtılmış, yanmıştı. Kim nesi varsa getirdi. Sonunda kabul edilebilir bir kılığa soktuk. 3 toplantı oldu, ben ikincisine katıldım. Silahsız olmamız gerekiyordu ama koltuğumun altına bir Nagant tabancası saklamıştım. 3 bizden, 3 onlardan karşılaştık. Ellerimizde beyaz bayraklar vardı, 5 metre arayla karşılıklı durduk. Tercüman aracılığıyla savaşın bittiğini, bundan böyle kimsenin tahriklere kapılmaması, ateş etmemesi gerektiğini tekrarladık. Finler bizi yemeğe davet ettiler. O zamana kadar farkına varmamıştık. O adamlardan birisinin elinde üstü örtülü bir tepsi vardı. Örtüyü açtı. Balık, et, turşu, bir şişe de ahududu likörü. Kumandan Finlerle bir kadeh içti, ben dokunmadım. İkinci, üçüncü toplantılarda yoktum ama sırt çantalarını değiş tokuş ettiğimizi biliyorum. Biz de onlara konserve, peksimet, vodka vermiştik. Ayrılırken siperleri doldurma, koruganları yıkma emri aldık. Finler yollardan çekildi, şarkılar söylendi, akordeonlar çalındı. Onlar armonikayla katıldılar, bize el salladılar, yumruklarını sıktılar. Biz de aynen karşılık verdik. Galina Alekseyevna, bizim de Netze nehri civarında, Kortzin'de Alman sınırını geçmemiz var diye söze girdiydi. Geceydi ve biz dünkü günün muharebe meydanlarını aşıyorduk. Askerler bitkin kamyonların arkasında uyuyorlardı. Birden yolun üstünde kontraplaktan yapılmış bir tak gördüm. Birisi üzerine büyük siyah harflerle, işte kriminal Almanya yazmıştı. Tüylerim diken diken oldu. Komutanın dikkatini çektim, askerleri uyandırdık. Faşist hayvanların inlerine giriyoruz dedik. Sabaha karşı durduk, sahraya yayıldık. Güzel bir Ağustos günü başlıyordu. Çevre böğürtlen çalıları doluydu. Üzerlerinde de olgun meyveler. Sanki savaş hiç olmamış. Toplamaya karar verdim. Çalılara doğru yürüdüydüm. Birkaç adım ve çalıların arasında yüzüstü yatan bir Alman kadının cesedini gördüm. Beyni parçalanmış, sarı saçlarında kanlar kurumuştu. Bir yanda muhteşem bir güzellik ve sessizlik, öte yanda ölüm. Bu çelişki de beynime hiç çıkmayacak gibi kazınan görüntülerinden savaşın. Az sonra da alay kumandanı geldi bizimkine. ''Bu sabah Erat'a ne yedirdiniz?'' diye sordu. Cevap her zamanki gibi yulaf lapası. Bana döndü. ''Başçavuş askerlerine yedirdiniz?'' ''Yulaf lapası.'' ''Yoldaş albay.'' ''Yulaf lapası, yulaf lapası. Dün Terekov'un birliğindeydim, domuz filan bulmuşlardı. Şimdi şuradan bir kamyonet alın, en yakın çiftliğe gidin, ne varsa toplayın.'' Doğrusu bulunduğumuz yerin 20 kilometre ötesinde çiftçiler hayvanlarını açlığa terk etmiş kaçmışlardı. Yani komutanlarımız bizi talana teşvik ediyorlardı. Ama çok sürmedi. Cephe komutanı Jukov'dan bir emir geldi. Biz Alman halkına özgürlük getiren bir orduyuz. Almanlara kendi halkımıza davrandığımız gibi davranmak zorundayız mealinde bir emirdi. Şimdi gel de bunu akrabaları asılmış ya da öldürülmüş, evleri yerle bir edilmiş Rus askerlerine anlat. Her şeyi bir anda unutmaları mümkün değildi, içerlemişlerdi, öfkeliydiler. Niye Almanların toprağıma, aileme yaptıklarını unutmak zorundayım ki diye soruyorlardı. Bu dönüşüm çok acılıydı. Biz Stalingrad'dan Alman sınırına kadar bir Alman öldür sloganı ile yürümüştük. Ilya Ehrenburg'un makaleleri gözlerimin önünden gitmiyordu. Dahası savaşın son yıllarına doğru kıtalarda ölenlerin yeri adi mahkumlarla doldurulmuştu. Benimle birlikte görev yapan erlerden birisi mezarlıkta bir anne ile kızına tecavüzden mahkum olmuş birisiydi. Rapor ettim, Smerç'ten geldiler, divanı harbe verdiler ama benden başka uğraşan olmadı. Sonra da önce Berlin'e, sonra da Magdeburg'a girdik, Elbe'yi geçtik, Stendal'a ulaştık. Orada bir yıl kaldık, evlendik. Ziyafet sofralarının tamada dedikleri bir yöneticisi oluyor. Tamada kadeh kaldırmaları düzenliyor. İlk şerefeyi de o söylüyor. Zazdrovye. Genellikle görevini yemeğin sonuna kadar sürdürüyor ama başka birisine devrettiği de oluyor. Hazırlıklı olmak lazım çünkü Zazdrovye demek yetmiyor. Bir de fıkra, daha doğrusu bir mesel anlatmak ve kadehi anlatılanın ana fikrine ithaf etmek lazım. Örneğin o geceki mesellerden birisi de şöyle bir şeydi ve Alexi Tereza çiftine ithaf edilmişti. Evlenmeye karar veren bir delikanlı köyün akil adam olan babasından öğüt almaya gelir. Babası onu dinlerken bir yandan da elindeki sopayla kuma şekiller çizmektedir. Baba, çok güzel bir genç kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum der. Babası kuma bir sıfır çizer. Baba der genç adam, çok zeki ve hamarat bir kız. Yaşlı adam kuma yine bir sıfır çizer. Baba, biz birbirimizi seviyoruz. Bunun üzerine akil adam çizdiği sıfırların önüne bir bir ekler. Haydi tüm güzellikleri 1000 defa büyüten aşkın şerefine içelim. Misafir olduğum için bana Tamada'nın yanında yer açtılardı. 45-50 yaşlarında kadeh kaldırmadığı zamanlarda az konuşan saygılı bir adamdı. Rusya'ya yılın bu zamanında neden geldiğimi değil, İstanbul'da havanın nasıl olduğunu sordu. Ben de onun ne iş yaptığını. Film yönetmeni olduğunu söyleyiş biçimine başta terazi herkes güldü. Çünkü kendisi o meşhur yeni kuşak film yapımcısı, yönetmen, aktör, sanat yönetmeni ve senaryo yazarı Vladimir Chotinenko'ydu. ''Sinema ile ilgili misiniz?'' diye sorduğunda kızardığımı hissettim. ''Dürüst olmamı isterseniz hayır.'' demiş ve alelacele eklemiştim. ''Amerikan yönetmenlerinin duyarlılıklarıyla pek ender bağlantı kurabiliyorum. Bizimkiler henüz bir ekol kurmuş değiller. Rus filmlerini ise 70'li yıllardan bu yana hiç göremiyoruz.'' En son hangi Rus filmini gördüğüme gelince, Eisenstein'in filmlerinin çoğunu gördüm. Son gördüğüm Rusya'ya ilişkin film, sanırım Dünyayı Sarsan 10 Gündü, John Reed'in kitabı. Warren Beatty'nin 1981 filmi diye hatırladı, tam bir fiyasko. Çok uzun, çok sulu ve öylesine komünizm yanlısıydı ki inanılırlığı yok. Radikal ve patlamaya hazır bir atmosferi romantikleştirmekle kalmıyor, bir de Amerikalılaştırıyor. Kulak misafiri olan Hanya Losko, geleneksel Rus müziğini de batılı kulaklara hoş gelsin diye bozmuşlar diye eklediydi. Diyalogların içi boş, Rusya'dan sevgilerle ondan çok daha iyiydi. Hem güçlü ve duygu yüklüydü hem de müzikleri daha iyiydi. Eisenstein hakkında ne düşündüğümü sordular. Söylediğim gibi iyi bir sinema seyircisi değilim dedim. Ama Eisenstein'in başlı başına bir meydan okuma olduğunu hatırlıyorum. Felsefi bir meydan okuma demek istiyorum. Sinemaya yüklediği görevi her zaman takdir ettim ancak benim için fazla partizan, fazla Stalinciydi. Chotinenko omuzlarını silikleydi. Sinema okuma yazma bilmeyenlerin bile okuyabildikleri yegane kitaptır. Makinenin, endüstrinin ve elektriğin zaferi, hayata yeni bir bakışın aracı. Aynı zamanda da bir merkezden kontrol edilebilen bir sanat. Öldürmeyen bir silah olabiliyor. Bugün İstanbul'dan gelirken Fereza uçakla bana Rusya'da edebiyatın yazarlar için ağır bir yük olduğunu, bu ağırlığın altında çökebildiklerini söyledi. Edebiyat ve sanat gibi sinemada entelijensiyanın yüklendiği misyonu yayma aracıdır denebilir mi? Ödül kazanan bu filminize Müslümana yüklediğiniz bir misyon var mı? ''Kendiniz görmelisiniz madam'' dedi Chotinenko, konudan sıkılmış olduğunu belirten bir sesle. ''Şu günlerde Kodak'ta oynuyor.'' Yanındaki o çok güzel kadın Hanya Losko, Chotinenko'nun filmi ormanda iyi insanlar kötü insanlar diye bir ayrımın olmadığını mükemmel bir anlatımı diye araya girdi. Üçüncü milenyuma girmek üzere olduğumuz şu günlerde farklı inançların Poganstvo ve Poganci gibi kelimelerle tanımlanmasının nedenle abes olduğunu ortaya koyuyor. Mükemmel bir çalışma. Meğer ki belirgin bir hanımın ya da ana vatanın şerefine içiliyor olsun, mesele anlatan ayakta dururken diğer misafirler oturuyor. Hikaye bittikten sonra kadehlerini uzanabildikleri kadehlerle tokuşturuyorlardı. Kadeh tokuşturmadan içilen tek durum bir ölünün anısına içilen durum. O akşam öğle iki kadeh kalktı. Biri Madame Zelenskaya'ya 33 derece bir neo, Darwinci liberal farmason olarak tanımladığım David Rabinovich'in 1990 yılında o gün bir cinayete kurban giden akrabası Peder Alexander Men'in, diğeri aynı akşam infaz edilen ünlü televizyon sunucusu Vladislav Listyev'in anısına. Peder Men, Brejnev zamanında bile KGB ile işbirliği yapmayı reddetmiş, bağımsızlığına sahip çıkmayı başarmış, Rus Ortodoks Kilisesi papazları arasında özel bir yeri olan din adamıymış. Sovyet döneminde yer altında İncil dershaneleri kurmuş, takma isimde dini makaleler yazmış, yurt dışında bastırmış. Baskınlara, uzun sorgulamalara maruz kalmış, kendisi ve ailesi defalarca ölümle tehdit edilmiş ama yılmamış. Kiliselerde ve konferans salonlarında vaaz vermeye başlaması son birkaç yılın işiymiş. Yıldızı giderek yükselmiş, radyoya hatta televizyona bile çıkmış. İnfaz edildiği gün şafakla beraber Moskova'dan 45-50 kilometre uzaklıktaki Novaya Derevniya kasabasındaki kilisesine gitmek üzere Semkhoz köyündeki evinden yola çıkmış. Tren istasyonuna ulaşması için ormanın içinden geçmesi gerekiyormuş. Daha önce birkaç tecavüz olayının gerçekleştiği ıssız, tehlikeli bir yolmuş. Hatta Diyakos'u yalnız gitmemesi için yalvarmış. Ama 55 yaşındaki peder günlerinin sayılı olduğunu hissettiğini söyleyerek umursamamış. Ve sonra ağaçların arasından birisi fırlamış ve elindeki baltayı Pedermen'in başına gömmüş. Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen katili bulunamamış. Ama baltayla öldürülmüş olması olayın siyasi bir cinayet olduğunun kanıtı. Çünkü Büyük Rusya'nın biricik aleti olan baltanın Rus kültüründe işlevinin ötesinde bir anlamı var. Tolstoy Rus baltayı öylesine iyi kullanır ki evini de onunla yapar, tahta kaşığını da onunla yontar. İkonayı şekillendiren de perdahlayan da baltadır diyor. animist mujikler ormanda yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaçların civarında bulunan taşların Peru'nun baltasının başı olduğuna inanır saygı gösterirlermiş. Bir adının da yıldırım olmasının nedeni kutsal sayılması. İkona ormanda yaşam savaşı veren insanlara mutlak bir güvenlik duygusu veren, yaşamlarının görünenin ötesinde yüce bir amacı olduğunu her an hatırlatan resim. Balta ormanı insanoğlunun gereksinimlerine boyun eğdiren evrensel alet. Bu nedenle Rus köylülerinin oturma odalarında ikonanın ve baltanın yan yana durduğu özel bir yer var. Güzel köşe. Güzel köşesi olmayan köy evi yok. Balta aynı zamanda Alman Töton ya da Moğol akıncıların kafalarını kopartan silah, Batı saraylarındaki hançerin yerini alıyor. Yargısız infazların baltayla yapılması gelenekleri var. Komünist aydınların Bolşevik devriminin en verimli ve en uzak görüşlü beyni olduğunu söyledikleri Lev Troçki'nin başının balta ile parçalanarak öldürülmüş olması bundan. Tarih boyunca isyanlar balta ile bastırılıyor. Asilerin elebaşları hayranlıkla seyrettiğim Kızıl Meydan'da baltayla doğranıyorlar. Törensel infaz bir darbe kollar için, bir darbe bacaklar için, son darbe de başı gövdeden ayırmak için şeklinde gerçekleşiyor. 19. yüzyıla gelindiğinde ateşli silahlar devrede ama balta başkaldırı sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. İlki 1860'da kurulan Balta Cemiyeti olmak üzere balta dernekleri var. 1850'lerde ılımlı aydınlar, radikal aydınları balta aşıklarını kışkırtmakla suçluyorlar. Ilımlı Dobrol Yubov, Çernişevski'nin Ne Yapmalı isimli sosyalist programını Rusya'yı baltalara çağırmak şeklinde yorumlamış. Çehov'un son oyunu Vişne Bahçesi'nin finalinde duyulan balta sesi Çarlık Rusyası'nın sonunu simgeliyor. Ünlü romancı Leonov'un eski Rus kültürünü ormana benzeten, Sovyet rejiminin o ormanı yok eden balta olduğunu ima eden eserine Kuruşçev, "Her ağaç yararlıdır diye bir şey yok, balta ormanı seyreltmelidir ki daha iyi büyüsün" diye tepki göstermiş. Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un silahı da balta. Günümüzde Pamyat neofaşistlerinin sembollerinden birisi de. David Rabinovich'in Pamyat'ın Yahudi düşmanları, Rus Ortodoks Kilisesi'nin yobazları, polis, KGB, Pedermen'i bunlardan herhangi birisi öldürmüş olabilir demesi buydu. Sovyet sonrası Rusya'da madalyonun bir yüzü insancıllaşma, demokratikleşme, öteki yüzü cinayet. Bizler korku içinde yaşamaktan kurtulmaya çalıştıkça onlar baltaları parlatıyorlar ki korkmayı unutmayalım. Amaç yerleşik düzeni bozmaya yeltenenlere gözdağı vermek. Aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu hatırlatıyorlar. Yanımda oturan Hanya Losko'ya sormuştum. Pedermen Ortodoks papazı değil miydi? Yahudi düşmanlarıyla ne alakası var? Meğer Alexander Men Yahudi kökenliymiş. Hanya müteveffa papazın babasının ateist, annesinin dönme olduğunu söyledi. Ne mutlu ki insanların milliyetleri alınlarında yazmıyor. David Rabinovich'in yüz hatları Yahudi düşmanı Rusların yakıştırdıkları gibi koca burunlu, kazma dişli, böcek gözlü diye tanımladıkları tipolojiye de uymuyor. Greatis USA reklam ajansının başkanı 30-35 yaşlarında, blue jean üstünde kumaş ceket, gömlek, kravat şeklindeki yuppi modasına uygun giyimli, güreş yüzlü, yakışıklı bir genç adamdı. Bahsettiğim gibi daha 24 yaşını bulmadan 300 milyon dolarlık bankacılık ve gayrimenkul imparatorluğu kuran ve Amerika'ya göçen Alexander Konekin'in Moskova'daki işlerini yürüten adamı. Peder Mihail Dimitriyevich'in risalesini Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde bulan, Alexia haber veren Rabinovich, Teresa'nın Amerika'ya göç etmeyip Rusya'da kalan uzak akrabalarından, yani o da Yahudi. Rabinovich'in dedesi Peder Men'in ateist babasının yakın dostu. David Rabinovich infaz edilen papazın annesinin Yahudilikten Rus Ortodoks Kilisesi'ne ihtira etmiş olmasını, Rus kimliklerini muhafaza etmek isteyen entelijansiyaya mensup pek çok Yahudi aile kiliseye döndü diye açıkladı. Çünkü Yahudi din ve kültürünün uğradığı saldırılar Rus Ortodoks Kilisesi'nin uğradığı saldırılardan bile daha ağırdı. Yelena, yani Pedermen'in annesi, kiliseyi ayrı bir yer, bir sığınak gibi gördü. Bogoyiz katelsvo deriz, tanrı arayışı demektir. Sovyet döneminde kendilerini çevreleyen, dünyadan iğrenen insanların çoğu dinsel bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Uluslararası kilise denirdi, gizlice evden eve gezen papazlar vardı, bunlar çocuklara İncil-i Şerif öğretirlerdi. Yelena çocuklarının tanrıdan korkan ahlaklı insanlar olmalarını istiyordu. Haham yoksa papaz olsun, istediğini böyle elde etti. Alexander 12 yaşındayken din adamı olmaya karar verdi. O yıllarda dini kitaplar ahırlarda domuzların altına yayılan samanların içinde saklanırmış. O da onları bulur okurmuş. Üniversitede biyoloji tahsil etti. Belki farkındasınızdır. Biz Ruslar çok tembel ve maymun iştahlı olabiliriz. Ama peder ben öyle değildi. Biyoloji okurken bile kendisini kilise için hazırlamaktan vazgeçmedi. Sınıf arkadaşı Gleb Yakunin'le muhteşem bir ikili oluşturdular. Peder Yakunin din siyasetiyle uğraştı. Yılmaz bir muhalifti. Ortodoksların ibadet haklarının iadesi için Kremlin'e, Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşisine mektuplar yazdı, gösteriler düzenledi. 9 yıla mahkum oldu. Stalin'in yumuşamasından sonra ancak geri geldi. Ama pedermen başkaydı. Onun kibirle mağlul, erişilmez kiliseyi halka açmak, doktrini anlaşılabilir kılmak gibi tanrı vergisi bir yeteneği vardı. Melin muhalefetten anladığı dürüst, tavizsiz bir papaz olmaktı. İnsanları batıni, ruhani başkaldırıya teşvik ediyordu. Yakunin inananların haklarını müdafaa edecek siyasi örgütlenmeye giderken, men cemaatini ruhani bağımsızlığa kavuşturmak peşindeydi. Ne çok konuşuyorum değil mi? Bütün bunların sizin için bir anlamı var mı onu da bilmiyorum. Tahmininizden de öte demiştim. Tahmininizden öte bir anlamı var. İnançlı bir adamdı ama bağımsızdı. Rus kilise adamlarının otoriteye hizmet ve obskürantizm gibi geleneksel zaaflarından uzak kaldı. Ölümünden önce Moskovski Konsomoles gazetesine verdiği son demecinde, ayakta kalabilmek için ruhani ve ahlaki temellere ihtiyacı olan bu toplum için faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum demişti. Muhalefet insanın gerçekliği, kitle ne derse desin kendi bildiği gibi algılama hakkıdır. Birey kitlenin düşüncesini sorguladığında bağımsızlığını, özgürlüğünü ifade ediyor demektir. Kişisel değerlendirmenin olmadığı yerde yığınların kuralları geçerli olur ve yığınlar kolayca manipüle edilen nesnelerdir. Semkoz kurulduğunda sesini kıstıkları adam böyle bir adamdı. Pedermen sokaktaki en sıradan adamdan Sakharov'a kadar bizim sesimizdi. Sapık bir gen mühendisliğiyle en iyi kafalarını, en dürüst ruhlarını yok eden bir rejimin hüküm sürdüğü bu ülkede pedermen bir örnek teşkil etmek için yaşaya kaldı. Yuri Afanasyev'in Tarihi Arşivler Enstitüsü'nde verdiği dersleri öğrencilere teybe alır elden ele gezdirirlerdi. Men yaşasaydı milyonlarca insana ulaşabilirdi. Milyonlara ulaşması çok önemliydi. Niye biliyor musunuz? Çünkü inanabilecekleri, güvenebilecekleri her şeyden yıllar yılı mahrum edilmiş olan Rus halkı derin bir inançsızlığa yakalandı. Ülkede hiçbir şeyin düzeleceğine artık inanmıyorlar. Gençler kendi işlerine kapandılar. Politikayla da ilgilenmiyorlar. Oysa zaman bir sonraki McDonald's hamburgerinin ya da Blue Jean'in nereden geleceğini düşünmenin çok ötesinde hayatımızın anlamını düşünme zamanı. Manevi gıdaya belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Pedermen cinayeti 84 Peder Cerzis Popüleşku infazını anımsatıyor. Hatırlarsanız Peder Popüleşku dayanışma yanlısıydı. Dipnot Polonya'da. Polonya gizli polis teşkilatı tarafından öldürdüğünce orada millet ayağa kalktı ama burada bizim kılımız kıpırdamıyor. Düşünün, Doğu Avrupa'daki sosyalist kardeşlerimizin ne kadar gerisindeyiz. İsyan etmek şöyle dursun, öfkelenmedik bile. Pedermen'i infaz ettiğinden kuşkulandıklarını söyledikleri Pamyat'a gelince, hafıza diye açıkladı Andrei Zolotov. Pamyat'ın kelime anlamı hafızadır.
Ayrım sonu.